Ayrım 23. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 287. 3. Nihat Cumhuriyet alanına kadar çıkıp yazıhanesine döndü. Canı hiç çalışmak istemediği halde oturup İbrahim Kahya'nın dilekçesini yazmaya başladı. Kahya saat 5'e doğru yeniden göründü yazıhanesinde. "Dilekçeni yazıyordum," dedi Nihat. Kahya dalıp kaldı onun yüzüne. "Bey, neyin var senin?" "Yok bir şeyim. İstersen nedenini anlatma, boş ver ama benim gördüğüm canın sıkkın. Belki de otursana." Kahya oturmadan önce cigara paketini açıp uzattı. "Yak." Birer cigara yaktılar. "Şimdi bitiririm dilekçeni." "Dilekçeyi boş ver şimdi. Hani bir akşam içecektik?" "İçeriz." "Bu akşam içelim mi?" "İçelim. Bir iki dakika bekle." Yalnız değildi artık. İbrahim Kahya'nın yanında olması hafifletiyordu iç sıkıntısını. Dilekçeyi tamamladı, pulladı, Kahya'ya uzattı, vermek istedi. Kahya, "Dursun," dedi. "Cebimde kalıp buruşmasın. Bu akşam nasıl olsa belediye kapandı. Yarın sabah alır veririm. Çıkalım şimdi." Kasaba meyhanelerinden birine gittiler. Dışarıda yağmur bir kesilir bir yeniden mırıltısına başlarken içmeye başladılar. Kahya bir ara kışın yumuşak geçtiğinden, ağaçların aldanmasından korktuğundan yakındı. Bir ara da sordu. "Bey, kusura bakma ama kötü bir şey değil ya canını sıkan." "Ne gibi?" "Affedersin yani akrabalardan kötü bir haber. Aldatılmak, dolandırılmak, şu bu." "Hayır." "Affedersin yani meraktan değil. Seni sevdiğimden soruyorum. Kadın mı?" "Öyle gibi bir şey." "Aşık mısın?" "Galiba." "Boş ver. Öyle sıkıntı her zaman gelsin seni bulsun. Kurtulmamaya bak. Hadi içelim şimdi." Nihat güldü. Kadehlerini kaldırdılar. "Aldırma geçer," dedi Kahya. Ağzını bir lokma ekmekle silerken lokmayı ağzına attı. Cigara uzattı. "Yak bir cigara. Az önce yaktık ya. Gene yak. Bu laftan sonra tatlı gelir." Saat 8'e doğru meyhaneden çıktılar. Cumhuriyet alanının ortasında bir süre kararsızlık geçirdiler. Kahya sinemaya gitmelerini önerdi. Nihat karanlığa kapanmak istemediğini söyledi. İçi sıkılırken film seyredemezdi. "Eh ben de eve gideyim öyleyse," dedi Kahya. "Beni dinlersen sen de eve git." Yürüdüler. Şehir kulübünün önünde hukuk yargıcı ile karşılaştılar. Selamlaştılar. "Nihat Bey, kulübe gelmiyor musunuz?" dedi yargıç. Kalabalığa karışmak, oyalanmak istiyordu Nihat. Kahya'dan ayrıldı. Uysallıkla yargıcın ardından kulübe girdi. Az sonra yargıç, tarım memuru, ormancı ile pokere oturdular. Şansı can sıkıntısını arttıracak kadar kötüydü. Yargıç oyunun büyümesinden, sertleşmesinden pek hoşlanmazdı. Yumuşaklıkla oynuyorlardı başlangıçta. Nihat'ın kağıdı kötü gittikçe ormancı ile tarım memuru iştahlandılar. İkisi de yargıcı kırmadan oyunu büyütmek hırsındaydılar. Tarımcı, "Hakim beyciğim," diyordu. "Biz memuruz, ay sonu. Avukatlar gibi her gün para kazanmıyoruz." Ormancı, yargıcın kendisini daha yakın tuttuğunu, daha çok sevdiğini biliyor, şımarıyordu. "Haklısın tarımcı. Hakimciğim, müsaade edin de biraz avukat parası görsün cebimiz. 1 liradan tur mu olur? Benim turum 2 lira. Nihat 60 lira içerideydi. Turlara başlarken yargıç 3. 10 lirasını çıkarmıştı ama parası önündeydi. Kaybetmedikçe keyifle kalkardı oyundan. "Alın efendim, alın. Avukat parası almak helal. Onlar ne kadar kaybederlerse yarın birini bulur, yerine koyarlar kaybettiklerini." Nihat biraz kağıt gelecek olsa o akşam yargıcın hatırını hoş tutmak, cebindeki birkaç yüz lirasına göz diktiklerini her fırsatta açığa vuran bu memurculara acımak niyetinde değildi. Aldırış etmez göründü bu sözlere. Turlarda döner gibi oldu şansı. Bir iki el yeri aldı. Bir 20 lira daha çıkarıp koydu önüne. Çok geçmeden beklediği kağıdı gördü elinde. Ormancının turunu bağlıyorlardı. Nihat birinciydi. Kare 9 vardı elinde. Pas dedi. Yargıç açtı. Tarımcı ile ormancı 8'er lira alıp gittiler. Nihat vurdu. 3 defa. Yargıç öfkesinden kızardı. Peki. Öbür ikisi taşındılar. Ormancı sordu. Kağıt? İstemez. Yargıç daha da sinirli. 3 kart dedi. Tarımcı rahattı. 3 8 vardı elinde. Çift dedi. Nihat'ın gözlerinin içine bakarak. Kentini yakaladım demek istiyordu. Ormancı 3 kart aldı. Bakmadı kağıdına. Evet beyler, konuşun. Nihat önünde kalan bütün parayı sürdü. Rest. Yargıç kağıtlarını attı. Tarımcı kızardı. Nedir restiniz? 9 lira daha. Müsaade. Nihat'ın arkasında oturan nüfus memuruna baktıktan sonra attı kağıtlarını. Yok. Nihat hızla arkasına döndü. Nüfusçunun kaşlarını yukarıya kalkık yakaladı. Nüfusçu alnını kaşımaya başladı. Şaşalamıştı. İyi oynadınız. Nihat bir şey demeden bir süre daha bakışlarını ayırmadı adamın yüzünden. Sıkılan adam kalktı, yer değiştirdi. Temizlemişti masayı. Oyun sertleşmeye başladı. Yargıç bir 50 lira çıkardı. Ormancı 50 liraya geçer diye çakmağını koydu önüne. Tarımcı yavaş yavaş düzeltiyordu durumunu. Nihat'ı ise neredeyse oyuna sokmuyordu yargıç. Ne zaman açacak olsa 3 defa diye vuruyor, Nihat da onu kırmak istemediği için çekiliyordu oyundan. Ormancı ile tarımcı arasında bir anlaşma doğduğunu seziyordu. Bu gidişle oyunun sonunu getirmesi güçtü. Sinirleniyordu da. Bir ara elindeki döperle ormancının blöfünü görüp önünden çakmağını aldı. Fakat ortaklar oyunun sonunda yaptılar yapacaklarını. Yargıç açtı, tarımcı girdi, ormancı 3 defa diye vurdu. Nihat'ın 3 damı vardı elden, girdi. Yargıç parasını kurtarmış sayılırdı. Kaçtı. Tarımcı girdi. 3 istedi. Ormancı da 3 aldı. Nihat elindeki 8'liyi atıp 10'luyu tuttu. Tek aldı kendine. Henüz kağıdını file ediyordu ki tarımcının kağıtlarını attığını, daha önce yargıcın attığı kağıtları alıp karıştırdığını, bu arada ormancıya önünden 3 kağıt kaydırıp kağıt dağıtırken kendisinin ormancıya verdiği kağıtları ise karıştırdığı kağıtlar arasına kattığını gördü. Tarımcının bir şey çevirdiğini anlamış ama yakalamakta geç kalmıştı. "Tarımcı," dedi, "kağıtlarla oynama. Ben oyundan çıktım. Olsun." Ormancı 3 defa daha dedi. Nihat, görmüyorum dedikten sonra ortadaki paranın üstüne elini koyarak yargıca döndü. Neyle açmıştınız? Ben kağıtlarımı attım. Tarımcı girdi araya. Ben gördüm hakim beyin uvertürünü. Neydi? Tarımcı biraz bocaladı. Ufak bir döper. Döper ne? Döper dam. Nihat elini açtı. Olamaz, 3 dam bende. Öyleyse karıştırmışım, belki de valeydi. Evet, valeydi. Yargıç, valeydi diye düzeltti. Ormancı, ben dinlemem, paramı alırım dedi. Kağıtlarını ortadaki kağıtlara karıştırarak. Tarımcının kendi elinden mi yoksa yargıcın kağıtlarından mı ormancının elini tamamladığı açıkça anlaşılmadı böylelikle. Zararlılar kuları uzattıkça uzattılar. Seans sona ererken 80 lira kazançlıydı Nihat. Saat 10'du henüz. İlle de ikinci seans diye tutturdular. Nihat kıramadı yargıcı. İkinci seans kazancının 40 lirasını geri verdi. Ormancı üçüncü bir seans oynamalarını istiyordu. Doktor ile Refet Aksu beraber kulüpten çıkmak için Nihat'ın oyundan kalkmasını bekliyordu. Doktor Çetin, ne yani dedi, saat 11.30'a geliyor. Bir gece olsun, Nihat karlı olarak eve dönmesin mi? İlle de kazandığını geri mi alacaksınız? Tarımcı, sen doktorun sözüne bakma, biz seni evine götürürüz dedi Nihat'a. Nihat kalkmıştı fakat yargıç hatırım için deyince çaresiz oturdu. İyice kötülemişti şansı. Kalan kazancını da verdikten sonra 15 lira içeri girdi. Seans tam oynandı. 12 olurken bitti. Nihat, bir seansta ben istediğim için oynayacağız dedi. Çakmağını daha sonra çıkardığı çakısını kurtaran ormancı önünü toplarken geç oldu dedi, yarın akşam. Yargıç, tarımcı ayağa kalktılar. Öyle olsun dedi Nihat, her şey sırasıyla. Kulüpten çıktığında açmıştı hava. Bulutlar yükseliyorlardı. Seyrek sokak ışıklarıyla karanlıklar içindeydi kasabada. Gökte parçalanan bulutlar arasında isli bir ay vardı. Perihan'ın evinde pencerelerin, balkonun camlarında yansıyordu karanlık. Ay ışımıyordu sanki bu yalnızlıklar kasabası üstünde. Nihat 4 yıldır oyun masalarında yazık olan saatlerine acıyordu. Evinin kapısını açarken kaçmalı buradan, kaçmalı diye mırıldanıyordu kendi kendine. 4. Nuran her yıl baba evine sömestr tatilinden 2 hafta erken gelir, sömestr tatilini 2 hafta geçirdikten sonra dönerdi İstanbul'a. Böylelikle bir aylık tatilini 2 aya çıkarırdı. O yıl ocağın sonu yaklaştığı halde hala geleceğinden söz etmiyor, Haziran'da fakülteyi bitirmek için çok çalıştığını yazıyordu mektuplarında. Annesi, "Burada da çalışır," diyordu. "Evde kim rahatsız edecek onu? Niye gelmiyor acaba?" Nihat, "Elbet anlayacağız nedenini," diye karşılık veriyordu. İstanbul'dan kolay kolay ayrılmayışının nedeni yalnız dersleri olmasa gerek. Ocağın çıkmasına yakın kardeşinden kısa bir telgraf aldı Nihat. 1 Şubat Cuma vapurla geliyorum diyordu. 2 haftadır Perihan'ı göremiyordu. Üzgündü. Yalnızlığını unutturacağını düşünerek sevinçle karşıladı kardeşini. Öğleyin saat 2'de geldi vapur. Urla'ya giden 3 otobüsüne yetiştiler. Günler uzuyordu. Bir aydır hemen her gün yağan yağmurlar ılındırmış yumuşatmıştı havayı. Kırları gür bir yeşillik kaplamış, badem ağaçları delirmiş gibi çiçeğe durmuşlardı. İzmir'den çıkınca yeşillikler içinde ilerleyen yola daldı otobüs. Nuran, "Ne güzel, ah ne güzel buraları, ne kadar özlemişim," diye tekrarlayıp duruyordu. İstanbul'dan kaçtığına sevinmiş görünüyor ya da sevindiğine inandırmak istiyordu kendini. Evin bahçesindeki bademler de çiçek açtı mı? Açtı. "Ne güzel, bir an önce eve gitsek de görsem." Yanlarındaki sırada baba dostları Topal Avni Bey oturuyordu. Adam Nuran'a, "Hoş geldiniz." Nihat'a, "Gözünüz aydın," dedikten sonra sordu. "İstanbul'da havayı nasıl bıraktınız hanım kızım?" "Kapalıydı efendim, yağışlı, rutubetli. Burada da 1-2 gün öncesine kadar hep yağışlıydı. Fakat ne de olsa bahar İzmir'e İstanbul'dan bir ay erken gelir. Eczacılık fakültesine gidiyordunuz değil mi?" diye konuşmayı sürdürdü. Babalarının arkasından yaşamakla kasabada ne kadar yalnız kaldığını söyledi. O kadar tatlıydı ki hava. Narlıdere'de benzin almak için durunca otobüsün içinde sıcaktan bunalanlar, "Allah rızası için şu kapıyı açık bırak," dediler şoföre. Topal Avni Bey bu kez havaların böyle erken ısınmasından duyduğu kaygıları anlatmaya başladı. O da İbrahim Kahya gibi ağaçların aldanmasından korkuyordu. Otobüs kalkınca gürültüsünden söylenenleri iyi duymadığı için konuşmasını kesti. Urla'da indiklerinde otobüsün üstünden şoför yardımcısının Nuran'ın bavulunu vermesini bekleyen iki kardeşten gönül alıcı sözlerle ayrıldı. Nuran'ın bavulunu şoför yardımcısı daha uzatırken kapan tanıdık Hamal, "Ben teyzeye haber vermeye gidiyorum," diye fırladı önlerinden. Biliyordu Aliye Hanım'ın sevindiği ölçüde kendisini de sevindireceğini. Önceleri Nihat, lisede okurken şimdi de Nuran ile Orhan geldikçe bavullarını kapar koşardı önden. Aliye Hanım hem para hem de böyle günlerde kapısına gelenleri boş çevirmemek için bir köşede sakladığı ayakkabı, ceket ya da pantolon gibi bir şeyler verirdi ona. İki kardeş Cumhuriyet alanına doğru ilerlerken Nuran, Avni Bey için, "Ne hoş adam," dedi, "ne hoş tip." "Nesi hoş?" "Böyle koruması kendini. Kasabada yaşadığı halde görgüsünden uzaklaşmaması, o kolalı yakası tertemiz, üstü başı tiril tiril, konuşması, davranışları hep bir saygısı olduğunu gösteriyor kendine. Ben eski dili sevmem ama onun ağzına yakışıyor." Nihat sıkıntılıydı. "Faizcinin biri." "O başka iş. Onu ayrıca tartışırız istersen. Bugünkü düzen içinde elinden faizcilikten başka iş gelmeyen bir adam olup çıkmışsa suç sadece onun değil." "Kimin bu suç Allah aşkına? Kimse üstüne almak istemiyor." "Kimin? Bilmiyor musun? Ben kimin olduğunu senden öğrendim. Hep düzeni suçlayan sen değil miydin? İşe hoşlanmadıkların karışınca suçu niye başka yerde aramaya kalkıyorsun?" Sağdan soldan gözün aydın diyenler oluyordu Nihat'a. Böyleydi onlar. İki kardeş buluşur buluşmaz sanki yarıda kalmış bir konuşmayı sürdürmeye başlarlardı. Nuran, "Bırakalım yolda tartışmayı, başka şeyler konuşalım," dedi. "Herkes bize bakıyor." Cumhuriyet alanından geçerlerken gene Nuran oldu sözü açan. "Ne olmuş bu park kahvesi böyle? Hani o güzelim çeşme?" Ekim-Kasım aylarında başka bir yüz vermişti yeni belediye başkanı alana. Eskiden üç yanını kuşatan cadde kapartma taş duvarları, demir parmaklıkları, üstüne kışlı demir kapıları ile İngiliz bahçelerini andırırdı park kahvesi. Önünde alanın üstünde kalan 17. yüzyıldan kalma, o dönemin bütün çeşmeleri güzelliğinde dışı boz rengi granit, içi oldukça geniş eyvanlı, eyvanının alnıcı kırmızı yeşil somaki mermer, başlığı kayağın taşından yapılmış bir çeşme vardı. Başkan alanı bölüyor diye kasabanın belki de geçmişten kalan bu en eski anıtını yıktırmış, park bahçesinin parmaklıklarını, duvarlarını kaldırmış, bahçeyi hiçbir özelliği olmayan çimento sıvalı düz merdivenlerle bağlamıştı Zafer Caddesi'nin inişine. Nihat bunları kısaca anlatınca Nuran, "Bütün neşem kaçtı şimdi," dedi. "Keşke gelmeseydim de o çeşmenin yıkıldığını görmeseydim diyeceğim geliyor." Köprü başından evlerine giden kestirme yola sapınca, "İstanbul da böyle," diye konuşmasını sürdürdü. "Her yeri yıkıyorlar. O Beyazıt alanının durumunu bir görsen yürekler acısı. Üniversite kapısı, Beyazıt Camii ortada sipsivri kalıverdiler. Küllük kahvesi kuşa döndü. Şehzade başına doğru alanın ne olacağı belli değil. Her şey öyle bir biçim alıyor ki sonradan görmeliğin ortaya dökülmesi sanki." Eve vardıklarında Aliye Hanım kapının önünde karşıladı kızını. Yalnız kaldığı saatlerde evinin mahzun bekçisiydi o. Toprağa verdiği kocasının, evinden uğurladığı çocuklarının anılarını korumaktı görevi. Bu durum dalgınlaştırmış, durgunlaştırmıştı onu. Nihal'in, Nura'nın, Orhan'ın ardına dolaşıyormuş, ölen kocası ile gitmiş gibi duyuyordu kendini yalnız saatlerinde. Ancak Nihat evdeyken bir de eski dostları arasında bir dereceye kadar unutabiliyordu kendini. Nura'nın dönüşüyle uyanır, kendine gelir gibi oldu. Kızını özlemle kucakladı, koklaya koklaya öptü. O gece ağabeyiyle olan konuşmalarında, kasabaya her gelişinde daha çok gözüne batan, kendisini daha çok tedirgin eden değişiklikler üzerinde durdu Nuran. "Bu başkan bu ara hiç gitti mi İstanbul'a?" Nihat'tan belediye başkanının İzmir'den öteye uzaklaşmadığını öğrenince daha çok şaşırdı. "Nasıl adamlar bunlar anlayamıyorum," dedi. "Şimdi düşündükçe bana öyle geliyor ki İstanbul'da Beyazıt alanında olanlar neyse burada Cumhuriyet alanında olanlar da o. Yurtta Salihlili, Akşehirli, Ödemişli arkadaşlarım var. Onlardan da duyduğum hep buna benzer şeyler. Bu adamlar birbirlerinin yaptıklarını görmeden nasıl her yerde aynı şeyi yaparlar anlayamıyorum. Ya da nasıl olur da benzerler bu kadar birbirlerine? Alanları bozuyorlar, eskisinin yumuşak biçimlerini kaldırıyorlar, yerine taş yığıyor, moloz yığıyorlar. İstanbul'u bütünüyle bir düşün, düz yeri var mı? O tepelerin yumuşak çizgilerini düşün. Beyazıt alanının da o tepeye uygun bir biçimi vardı. Düzleştirmeye kalkıyorlar. Olur şey mi bu? İstanbul düzleştirilebilir mi?" Daha sonra şöyle bağladı sözünü. "İstanbul'da kalan kalıyor hiç olmazsa. Yıkanların elinden kurtarılabilen kurtarılıyor. Küçük yerlerde o da olmuyor. Şaşıyorum sana. Neden burada gençliğinin en güzel yıllarını, en çok koşabileceğin, yorulabileceğin yıllarını yitiriyorsun?" Nihat, önlerindeki yaz sonunda mutlaka İstanbul'a yerleşmeyi düşündüğünü bir kez daha anlatmak zorunda kaldı o akşam. Ertesi gün hafta tatilinden yararlanarak Orhan da İzmir'den geldi. Nihat o cumartesi pazarı hep Göztepe'deki evinin boşluğunu duyarak evde annesi, kardeşleriyle geçirdi. Sofraları kalabalıklaştıkça Aliye Hanım'ın sanki giden canları dönüyordu geriye. Pazar sabahı pencereleri açacak kadar güzel ılıktı hava. Herkesi dışarıya daha derin soluk almaya çağırıyordu. Nuran kahvaltıdan hemen sonra bahçeye çıktı. Kuşçularlı Behzat'a sonunda verecek bir iş bulmuştu Nihat. Bir aydır yağan yağmurlardan sonra ot bürümüştü bütün bahçeyi. Behzat erkenden gelmiş bahçeyi çapalıyor, otlarından temizleyerek ağaçların altını açıyordu. Nuran gaz deresindeki bağlarını yarıya işlediği yıllardan tanırdı Behzat'ı. "Nasılsın Behzat Efendi?" diye yaklaştı. "Hatırladın mı beni?" Behzat durdu, çapası elinde. "Nasıl hatırlamam? Sen rahmetli beyin küçük kızı değil misin?" Nuran sevinerek güldü. "İşte o." "O ya, bizim çardaktan çıkmazdınız. Kulakları çınlasın ablanla ikiniz. Te benim kızlar, karım hep anar isimlerinizi. 12 yıl mı oldu o zamandan bu zamana diyeyim, 13 yıl mı?" "12. Nasıl geçti o kadar zaman? Görünmezsin hiç ortalarda. Te nerede okursun şimdi, İzmir'de mi?" "İstanbul'da." "Ne olacaksın kısmetse? Sen de ağabeyin gibi avukat mı?" "Eczacı." Behzat sevindi adeta. "Hay Allah razı olsun. Te o da lazım memlekete. Kim bilir belki de gelir bir eczane açarsın da kurtarırsın bizi. Biz de aldanmadan daha ucuz alırız ilaçlarımızı. Bilir misin hazır ilaç olmadı mı? Hep iki katını öderiz burada eczaneye. Herkes şoförlere yalvarır, İzmir'den yaptırmaya bakar reçetesini. Doktorlar hep havan, merhem, şişe ilaçları yazarlar nedense. Hadi gel yerleş de kurtar bizi. Nuran bir burukluk duydu içinde. Neredeyse gözleri yaşaracaktı. Bakalım, dedi yavaşça. Behzat derin bir iç çekti. Hafif hafif çapalamaya başladı. Çapalıyor, sonra uçlarından tutup silkeliyor, köklerindeki toprağından ayırarak bir yerde topluyordu otları. Nuran karısını, çocuklarını sordu. Sağdılar. Büyük kızı çoktan evlenmiş, küçüğü Nuran'la akran olanı da 3 yıl önce kaçmıştı kocaya. Başlangıçta hayırsız biri demişlerdi damat için. Ama çocuk çabuk düzelmiş, utandırmıştı onları. İyi geçinirlerdi. İki çocukları vardı. Küçüğü kızdı. Nuran koymuşlardı adını. Behzat yeni ansımış gibi, ''İnanır mısın?'' dedi. ''Benim küçük kız o kadar sever anar seni. Senin adını koydu kızına. Duysa geldiğini hemen gelir görür. Gelsin beklerim. Bilir misin Nuran Hanım, hep çocuklar büyür. Kimi okur, kimi okumaz. Kimini de okutamaz anası babası. Hep okuyanlara ümit bağlarız. Yetişirler de döner bize yol gösterir, yardım ederler deriz. Okumayanlar ne olacak? Bizim eşimiz, bizim gittiğimiz yolda kalacaklar. Affedersin, bizim güttüğümüz eşeği güdecekler. Ama okuyanların biri dönerse onu dönmez memlekete. Bak çok şükür ağabeyim bırakmadı bizi. Sen de bırakmazsın inşallah. Ne de olsa başka olur memleketin kendi çocuğu. Hem o bizi sever hem biz onu severiz. Vallahi sen dönüp gelsen tek reçete yaptıran kalmaz şimdiki eczacıya. Nuran çok duygulandı bu sözlerden. Burada kalmak her okuyanın kendi elinde değil ki. Bilirim değil ama biz ne yapalım, biz nereye gidelim? Bilirim, kör memleketimiz. Yıllar geçer, ne uzar ne kısalır. Yıkılanın yerine yenisini koyamayız. Ben askerliğimde başka yerleri de gördüm. İnan böyle hava, böyle toprak, böyle yeşillik bulamazsın kolay kolay başka yerde. Bana öyle gelir. Kabahat memleketin değil, kabahat bizim. Biz bilmeyiz onu gönendirmesini. Onun için bir ümit bizimki. İsteriz çocuklarımız yetişsin, tutsun elimizden. Doğrusu neyse bize göstersin. Sonra, bilir misin o saatçi Hilmi Bey ne yaptı bana? Allah razı olsun Nihat Bey'den diye davasını anlattı Nuran'a. Aliye Hanım, zeytin, reçel, beyaz peynir, büyük bir su bardağı çayla bir tepsi içinde kahvaltı hazırlamıştı Behzat Efendi'ye. Bahçe kapısında göründü. Nuran tepsiyi aldı annesinin elinden. Behzat Efendi'yi kahvaltısını yemeye çağırdı. Annesinin ardından Orhan göründü. Hoş geldin Behzat amca dedi adama. Behzat, niye zahmet ettiniz? Ben karnımı doyurmuştum dedi. Tepsiyi alırken gözlerini alışık olduğu zeytinden peynirden değil ama ömründe pek az yediği reçelden özellikle kaçırmaya çalışıyordu. Bir çeşit utançla önüne bakarak bahçe kapısının yanına oturdu, tepsisini önüne aldı. Çapalanan topraktan alt üst olan otlardan bahar kokuları karışıyordu havaya. Bahçedeki iki badem bembeyaz çiçeklerle yüklüydü. Nuran, ne güzel diyordu annesine. İnsan temizlenmiş, arınmış duyuyor kendini. Aliye Hanım, erik ağaçlarında neredeyse patlamak üzere olan pembe uçlu tomurcukları gösterdi. Yarın ya da öbür gün sıra eriklerde. Behzat, kocaman lokmasını ağır ağır çiğneyerek, öbür güne kalmazlar dedi. Nuran, yeniden neşelenmeye başlamıştı. Ne güzel, iyi ki geldim. Ağaç göremez olmuştum İstanbul'da. Bayılıyorum bizim bahçeye. Behzat durgundu. Allah sonunu hayretsin. Ne gibi? Adam anlattı. O kadar erken gelmişti ki bahar, cemreler düşmeden aldanmıştı bütün ağaçlar. Bir hafta geçmeden kayısılar da çiçeğe duracaktı. Allah korusun bir gecelik bir soğuk, biraz sert bir fırtına indiriverirdi yere bütün çiçekleri dondururdu. Böyle gider de kış soğuğunu göstermeden çıkarsa, ağaçlar aldanmasa bile türlü hastalık görünürdü toprakta. Nuran'ın çocukluğunda babasından duyduğu, sonra da çevresindekilerden hep dinlediği çeşitli anılarını ansıtıyordu bu sözler. Hep böyle korkularla mı yaşarsınız siz? Behzat, hep böyle korkularla ya dedi. Ama belli olmaz. Bazı yılda havalar hep rast gider, seviniriz. 23. ayrımın sonu. Sayfa 300.